Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner bizlerle birlikte olacak. Turgay, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk. Günaydın Açıl.
Şimdi öncelikle dünkü FED toplantısı var. FED toplantısında tabii ki faizde herhangi bir değişiklik yok. Tahminlerde de bir değişiklik yok gibi görünmekle birlikte hala FED 3 faiz indirimi gerçekleştirebileceğini söylüyor bu sene için. Ancak geçtiğimiz seferki kadar emin değil. Başkanların kabaca yarısı 3 faiz indiriminden 2 veya daha altında bir faiz indirimine doğru evrilmiş gibi görünüyor. Ama medyan noktaları hala 3. Yine Jerome Powell'ın açıklamalarına dönüp baktığımız zaman enflasyonla ilgili söylediği önemli unsurlar var. Hala inatçı kalmaya devam ettiğini ifade ediyor. Geçen yıl gördüğümüz seviyelerdeki düşük enflasyon rakamlarına ulaşıncaya dek beklemeleri gerektiğinin de altını çiziyor. Ancak bunun özellikle Ocak ve Şubat ayında gelen nispeten kirli enflasyon verilerinin ardından biraz daha güçleştiğini de anlayabiliyoruz. Piyasada kendi fiyatlamasını biraz daha Fed'le aynı doğrultuya doğru çekmiş gibi görünüyor. Bir yandan da uzun vadeli faiz oranı beklentisini Fed başkanları 2,5'tan 2,6 seviyesine yükseltmiş görünüyorlar. Yani aslında faizin uzun vadede ulaşabileceği noktayı da bir tık yukarı çekmiş görünüyorlar. Bir başka önemli beklediğimiz nokta dünkü Fed toplantısından özellikle bilanço büyütme hızının aşağı çekilip çekilmeyeceğiydi. Çünkü aslında bir yandan faiz seviyesi kadar bilançonun küçülmesi de bir ek sıkılaştırmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla aslında eğer para politikasında bir yumuşama olacaksa bunun da beraberinde gelmesi beklenir. Dün Fed Başkanı Jerome Powell'a bu konuda da soru soruldu. Uygun bir şekilde, uygun bir yakınlıkta, zamanlamada bu hızın da aşağı çekileceğini aldık. Yani piyasa dostu, piyasadaki fiyatlamayı çok fazla bozmayan, tahmin aralığını da değiştirmeden biraz daha dikkatlice bakmaya devam ettiğini söyleyen bir Fed gördük diyebiliriz. Nasıl değerlendirdin dünkü toplantının bu çıktılarını?
Powell'ın esasında söyledikleri daha önce de söylediklerinden çok farklı değil bence. Sadece Amerikan piyasaları her seferinde Fed'in açıklamalarını hep olumlu yönde bir şekilde değerlendirdiler. Zaten bugün de piyasalara baktığında future'lar yukarıda. Şimdi Fed'in duruşu esasında çok fazla değişmedi. İşte ilk önce Mayıs, Mart, Nisan dediler faiz indirileri. İşte 4 kere hep piyasa olumlu düşünmeye çalıştı. Ama bence Fed çok doğru yapıyor. İlk günden beri aynı şeyi söylüyor ve ben şöyle de katılıyorum. Hani enflasyon çok kalıcı bir enflasyon gibi duruyor. Yani bu geçici bir enflasyon olmayacak ve herkesin o düşündüğünden daha yukarılarda bir yerde olacak. Dolayısıyla faizler de herkesin beklediğinden daha yukarılarda oturacak ve uzun bir süre böyle devam edeceğini düşünüyorum. Sadece ben bu Amerika için değil, bütün genelde dünya için aynı şeyi düşünüyorum. Yani son 10 yılın verdiği o genişlemeci politikalar bence enflasyonu öyle kısa vadede hızlı bir şekilde o aşağı çekeceğini ben düşünmüyordum. Hala da düşünmüyorum. Dolayısıyla Powell'ın söyledikleri benim için çok bir sürpriz değil. Sadece işte Haziran. Bu arada şunu da unutmamak lazım Açıl. Yani şimdi 2, 3, 4 faiz indirimi ama bunların rakamsal şeylerini bilmiyoruz. Yani 50 mi indirecek, 25 mi indirecek? Yani onlar da bence çok önemli. Hepimiz bence dünyada adede faiz kaç kere faiz indirecek ona kilitlenmiş ama orada birisinde 50 de yapabilir, 75 de yapabilir o gün gelen datalara göre. Yani dolayısıyla bence önümüzdeki dönem onlar da önemli olacak. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Fed'in her zaman hep gördüğümüz, 2008 krizinde de gördük, işte pandemide de gördük, hala görüyoruz. Açıklamaları, beklentileri, yönetmeleri, algı yönetimini yapmaları çok çok başarılı. Ve bu böyle de devam ediyor. Sadece Amerikan piyasaları hep olumluyu düşünüyor. Zaten gördüğün gibi rakamlar hem teknoloji olsun hem S&P olsun çok ciddi bu sene yukarı gitti. Dolayısıyla bir süre daha öyle devam edecek, olumlanmaya devam edecek diye düşünüyorum.
Özellikle tabii bundan sonraki süreç piyasa fiyatlamaları açısından ne getirebilir beraberine biraz buna da belki değinmek lazım. Çünkü bu agresif faiz indirimi sürecinden piyasanın vazgeçmesi belli fiyatlamaları yeniden dünyaya indirmek için de kullanılmaya namzet. Bir kısmı evet. indi, bir kısmının inme potansiyeli var yine. Yani tahvil faizleri 4.26'lar civarında 10 yıllıklar. Dolayısıyla burası hani durduğu yerde durmaya devam ediyor ama hisse senedi piyasası için nasıl bir beklenti aralığı oluşur bundan sonra?
Yani şöyle, şu anda çarpanlar çok yüksek. Yani S&P çarpanları çok çok yüksek. Yani normal avarajların çok üstünde ve faiz seviyesinde. Dediğim gibi çok olumlu hisse senedi piyasası çok olumlu yaklaşıyor. Yani son 6 aya, 4 aya, 5 aya baktığında her söyledikleri Fed bir şey söylüyor, Powell bir şey söylüyor. Yani bu böyle olacak diyor. Faizler burada kalacak diyor. Aa yaşasın deyip tekrar S&P özellikle bir de tabii teknoloji hisselerinin verdiği katkı da ciddi bir katkı. Özellikle Nvidia'nın verdiği katkı çok ciddi bir katkı. Dolayısıyla bunlar hep böyle bir olumlu karşılama bana sorarsan yani bir şekilde Amerikan piyasalarının biraz overbought olma ihtimali var. En azından yeni bir gerçekten faiz indirimi başlayıncaya kadar. Ama hep böyle oluyor. Beklentiyi satın alıyor piyasalar. Şu anda da bence hala o beklenti satın alınıyor. Dolayısıyla ben oralarda çok hızlı bir geri çekimi olacağını düşünmüyorum. Teknoloji hisselerinin önderliğinde zaten bir değişim geçiriyoruz. Bana sorarsan bütün dünya endekslerinde, bütün dünya hisse senedi piyasalarında bu AI ile ilgili gelişmeler fiyatlamaları da değiştiriyor. Sektörleri de değiştiriyor. Dolayısıyla bir süre daha bunu takip etmek lazım. Ama hani desen Amerikan piyasasından hisse senedi alır mısın? Şu anda çok o tarafa yaklaşmam diye düşünüyorum.
Özellikle son dönemde Türkiye'de tematik fonlar aracılığıyla bu tarafa yatırım yapmış çok fazla yatırımcı var. Buralarda kalmalarını öneriyor musun yoksa biraz daha güvenli alanlara geçiş mi önerirsin?
Yani dediğim gibi bu AI ne kadar daha gelişecek, ne olacak, daha bu işin başında mıyız yoksa fiyatlamalar çok daha hızlı mı oldu onu gerçekten bilemiyorum. Dolayısıyla hani klasik baktığımızda rakamsal olarak inanılmaz yüksek çarpanlarla işlem görüyorlar ama önümüzdeki dünya nereye doğru gidecek bu AI konusunda bilemiyorum. Dolayısıyla bana sorarsan yatırımların daha çok bu AI konusunda ve blockchain konusunda veya işte kripto konusunda olmasını daha tercih ederim. Hani diğer şirketlerin de bence yeteri kadar gittiğini düşünüyorum ama şimdi hep şöyle bir şey var. Belki Amerikan piyasaları bunu çok görmedi uzun süredir. Şimdi enflasyonist bir ortam olduğunda fiyatlamalar da ona göre gidiyor biliyorsun. Yani bizde de biz bunu 3 senedir yaşıyoruz zaten. Yıllardır yaşadık da. Dolayısıyla Amerikan piyasaları bunu daha yeni yeni hissediyor. Dolayısıyla hani o enflasyonla diğer şirketlerin de fiyatlamalarının biraz yukarı gitmesi anormal olmaz. Ama ben dediğim gibi yani ben bir yatırım yapacaksam özellikle hala AI işte çip piyasası, çip şirketleri veya işte kripto şirketleri, ETF'ler zaten çıktı. O tarafa daha çok eğilimim daha fazla olur diye düşünüyorum.
Peki istersen buradan dünyadaki diğer değişimlere de dönüp bakalım. Bu geçtiğimiz hafta itibariyle Japonya Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz artırımıyla beraber dünyada negatif faiz politikasının sonuna gelindiğini gördük. Bugün yine Japon Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın açıklamaları var. Diyor ki eğer daha fazla bekleseydik daha agresif bir sıkılaşmaya gitmek zorunda kalabilirdik. O çerçeveden baktığında hani şu anda dünyada artık negatif faiz anomalisinin ortadan kalktığı, enflasyonla mücadele çerçevesinde daha bildik yolların denenerek yol alındığı bir tabloya doğru evriliyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın bu yaz aylarında ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi Haziran toplantısında biraz daha belirginleşmiş gibi görünüyor. Bu ortamı para politikalarının normalleşmesi ve bu normalleşmeye fiyatların adaptasyonu bağlamında nasıl görüyorsun?
Ya tabii Japonya'nın bunu yıllar sonra, kaç yıl oldu hatırlamıyorum, yıllar sonra bunu yapması gerçekten normalleşme açısından ben çok olumlu görüyorum. Zaten piyasalarda bunu aynı şekilde karşıladı. Bir pandemi dönemi geçirdik. Dolayısıyla bu pandemi dönemindeki o genişlemeci politikaları normalleşmeye geçme aşaması. Dolayısıyla ben çok olumlu buluyorum. Zaten o sıfır faizler veya işte negatif faizler yani bütün özellikle sermaye piyasalarından tutun çok ciddi bir balon oluşturmuştu. Hani Fed'in önderliğinde Hani ECB'nin de bu sefer belki yıllardır ilk defa proaktif bir şekilde buna reaksiyon göstermesi, her zaman ben olumlu olarak yaklaştım. Dolayısıyla normalleşeceğiz. Haziran'dan, yılın ikinci yarısından sonra işte FED'le beraber ECB ve diğer yerlerde faiz indirmeye başlayacaklar. Ama bu çok tabii heyecan verici bir olay gibi görünse de bu çok hızlı olmayacak. Demin de söyledim, yani bu bir anda çok hızlı bir şekilde faizler geri gelmeyecek. Bir yerlere oturup ve bir süre bu enflasyonist ortam geçinceye kadar bir süre yerinde kalacak. Bunun overall'una baktığımızda dünya piyasası ve sermaye piyasaları için olumsuz olacağını düşünseniz ve faizin yüksek seviyede şu anki olduğunu düşünürsek, hani sermaye piyasası için tabii ki bu olumlu olma potansiyeli var. Sonuçta faiz gerilemeye başlayacak. Ama bu dediğim gibi çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bunu böyle piyasaların bir bayram havasında karşılayacağını da düşünmüyorum. Beklenti bitti gibi de düşünebilirler. Ama ben yılın ikinci yarısında artık normalleşmenin daha iyi olacağını, daha dünya piyasaları için daha en azından bayağı önümüzün açılacağını görüyorum. Hala bir işte faiz indi mi, inmedi mi, kaç inecek diye soruların bir şekilde ortadan kalkacağını ve dünya piyasaları için daha olumlu olacağını düşünüyorum. Bu sadece gelişmiş ülkeler değil, bizim gibi gelişmekte olan gelişen ülkeler için de çok çok olumlu olacak. Dolayısıyla yılın ikinci yarısı bu konuda olaya biraz daha olumlu bakma tarafındayım.
Yine bugün örneğin Çin tarafından da açıklamalar var. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısının da bir açıklaması olmuş. O da diyor ki biz Ocak ayında zorunlu karşılıkları indirdik ama politika setimiz oldukça geniş. Hem başka enstrümanlarımız da var, hem de bir zorunlu karşılık indirimi daha yapmak istersek bunun için de alanımız var. Çin ekonomisinin özellikle geçtiğimiz yıllarda kendi ekonomisini besleyebilmek ve destekleyebilmek adına attığı adımlar bütün dünyadaki ekonomik büyüme açısından ve risk iştahı açısından çok belirleyici oluyordu. Ne zaman ki son 2 yıl içerisinde uluslararası sermaye akımlarının Çin'e gidişi sınırlandı, Çin'in de buradaki dolar cinsi fonlaması azaldı. Oradan atılan adımlar hem Çin ekonomisini canlandırmak için nispeten yetersiz kalıyor, hem de dünyanın geri kalanındaki risk iştahını beslemek için eskisi kadar kuvvetli sonuç üretmiyor gibi görünüyor. O taraf için ne söylersin?
Doğru. Çin'de işler iyi gitmiyor maalesef. Bu da bütün genelde dünya ekonomisinde bir sıkıntı yaratıyor. Özellikle bu ham madde olarak. Dolayısıyla Çin'in işi biraz zor. Zaten bu kadar kalabalık bir nüfus, bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar ağır bir ekonomi, o şeyi döndürmek, o cycle'ı döndürmek çok kolay olmuyor. Onlar da uğraşıyorlar. Eğer orada bir ışık görürse, bana sorarsan dünya piyasaları, özellikle hisse senedi piyasalarında ciddi bir halli olur. Fakat kısa vadede onu pek göremiyorum Açıl. Dolayısıyla o baktığımızda o dünya ekonomisini, dünya işte sermaye piyasaları, hisse senedi olsun veya işte komoditiler olsun biraz olumsuz etkiliyor. Ama bir yandan da şunu da görüyorum. Sanki bir şekilde bu Çin ekonomisi dünyadan biraz ayrışmaya da başladı. Yani dünyanın diğer kısımlarında tabii bu büyümede ciddi bir sıkıntı olduğu için her yerde. Dolayısıyla Çin çok fazla etkilemiyor diye görüyorum, öyle hissediyorum. Ama yani bunun doğru da olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar büyük bir ekonomi, özellikle enflasyona karşı anti-enflasyonist üretim dünyaya sağladığı için, dolayısıyla onun her zaman bir yerde yine bir dünya ekonomisinde ciddi bir yeri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Çin'deki bu gelişmeleri inşallah olumlu gelişmeler olur ki dünyadaki global ekonomilerde bu işler olumlu etkilensin. Ama kısa vadede demin de söylediğim gibi işleri çok çok iyi gitmiyor. Orada ciddi bir risk iştahını dediğin gibi biraz törpülüyor. Onu da yılın ikinci yarısında diğer demin söylediğim gibi faiz indirimleri dünyada olmaya başladığında belki de onlar da olumlu etkilenecekler.
Şimdi Turgay, bir de emtia fiyatlarını çok hızlıca sorayım. Sonra araya gideceğim. Ardından ikinci bölümde tamamen Türkiye odaklı sorularla geleceğim sana. Şu anda emtia fiyatları Asya piyasalarında olduğu gibi yukarıda. Hemen hemen hepsinin ciddi şekilde yukarıda olduğunu gözlemliyoruz. Hem Fed'in açıklamaları burada önemli ölçüde belirleyici evet. olmuş gibi görünüyor. İşte altına baktığımızda değerli metaller tarafında %2'nin üzerinde primi var. 2200 doların üzerine geldi şu anda. 2203 dolarda spot altının ons fiyatı. İşte gümüşte %3 civarında artış var. Demir cevherinde %1.7 kadar. Paladyumda %4.7 yükseliş var. Bakır mesela %1.5'a yakın yukarıda şu an itibariyle. Son 6 haftada %10'un üzerinde prim yapmıştı bakır. Şu anda Fed açıklamalarının ardından da oradan kaldığı yerden devam ediyor. Hani ekonomileri çok da resesyona itmeyecek yumuşaklıkta bir perspektife sahip olan piyasa zannediyorum emtia cephesine yaramış gibi duruyor.
Aynen dediğim gibi yani piyasalar dünyada sadece Amerika'da dünyadaki bütün piyasalar komoditte bu da emtia piyasaları dahil yani Fed'in ne açıklarsa açın hep olumlu görüyor. Yani ve herkes bence şunu öyle veya böyle planlıyor. Yılın ikinci yarısında işte faizler düşmeye başlayacak, Fed indirmeye başlayacak, ECB indirmeye başlayacak. Çin ekonomisi problemli ama işte onlar da teşvikleri vermeye devam ediyorlar. Onu devam edecekler teşvikleri vermeye. Böyle bir senaryo yazılıyor. Bu senaryodan da tabii ki emtialar bir kısım hisse senedi. Bu işten olumlu etkilenecek. Yani buna işte kriptolar da etkilenecek. Her şey böyle bir risk iştahını arttırıcı. Ama tabii bu bir beklenti satın alınıyor. Dolayısıyla bu ne kadar devam eder onu bilmiyorum. Yani demin de söyledim yani bu iş böyle hani faiz indirmeye başladı. Faizler hani çok aşağı gelecek diye bir şey söylem yapmadı dün Powell. Fakat dediğim gibi yani piyasalar bu işleri çok olumlu bir şekilde her söylediğini olumlu algılıyorlar. Dolayısıyla böyle bir olumlu ama bir süre daha devam edecek ama esas dolayısıyla bak çok ilginç bir şey var. Bence tamam bugün böyle ama iki gün sonra bunun tam tersini de görebilirsin. Yani bu volatilite önümüzdeki dönem daha böyle Haziran'a, Temmuz'a kadar bu volatilitenin ben devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla evet bugün Fed'in açıklamaları bir piyasalarda özellikle emtiada demin söylediğin gibi çok olumlu yansıdı. Ama iki gün sonra başka bir açıklamada da bunun tam tersini de görebiliriz. Dolayısıyla bütün yatırımcıların bu tür volatiliteye alışıyor olması lazım. Bunu daha çok göreceğiz yani.
Peki istersen burada kısa bir araya gidelim. Sonrasında bugün Türkiye Cumhuriyet tamam. Merkez Bankası toplantısı var. Para politikası toplantısından beklentiler. Bundan sonrasına ilişkin fiyatlamalara dair öngörüler kısa bir aradan sonra. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez biraz daha Türkiye odaklı gideceğiz. Turgay bugünkü para politikası kurulu toplantısı piyasanın genel beklentisi herhangi bir faiz artırımı olmayacağı yönünde. En azından seçim öncesinde böyle bir hamle beklenmiyor. Ancak piyasanın bir bölümü de acaba sürpriz olur mu diye düşünüyor, soruyor. Dolayısıyla senin buradaki bakış açın nedir, ne taraftasın?
Yani normalde bugünkü Merkez Bankası toplantısının çok çok bir önemi yoktu bundan 2-3 hafta önce göre baktığımızda. Ama bugün enteresan bir şekilde son 2-3 haftadır özellikle yerli yatırımcının geçen seneki seçimden öncesi ve sonrasını bir şekilde düşünerek gene acaba seçimden sonra dolar kuru yukarı mı gidecek sert bir şekilde o algı kendi kendilerine o algıyı yarattılar bence. Dolayısıyla öyle bir talebi oldu. İşte Merkez Bankası Sayın Şimşek de hatırlarsan geçen haftaki konuşmasında veya bu hafta sonki konuşmasında yani biz TL'nin hızlı bir şekilde değer kaybetmesine izin vermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla biraz şu anda bu oluyor. Merkez Bankası rezervleri azalıyor ama yani ben uzun zamandır aynı şeyi söylüyordum. Bugün de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani geçen seneki ortamdan bu seneki ortam tamamıyla farklı. Geçen sene 10 faiz vardı. Bu sene KKM dönüşü 60 faizler var. 65 faizler duyuyoruz. Mevduatta 50-55 faizler var. Dolayısıyla şimdi bu ortamda böyle bir dolara bu kadar çok talebin olması da yani yanlış demeyeyim de benim çok çok inandığım bir şey değil. Dolayısıyla bu bir şekilde böyle devam ediyor. İşte 7 gün 8 gün kaldı seçime. Seçimden sonra ne olacağına bakacağız. Dolayısıyla bunu söylerken bugünkü toplantı bir şekilde önem kazandı. Yani hiç esasında çok fazla önemli bir toplantı değil ama faiz artacak mı artmayacak mı? Evet, hepimiz seçim öncesi olsun özellikle geçen haftalarda aldıkları çok ciddi sıkılaştırma politikalarından sonra ben faiz artışını çok çok beklemiyorum. Ama olursa da bu ortamda çok da yani acayip sürpriz olmayacak. Hani Merkez Bankası yani şöyle bir şey var, gerçekten Merkez Bankası'nı faiz arttırmaya piyasa zorladı. Eğer olursa, yoksa dediğim gibi hani belki Nisan'da arttırma potansiyeli vardı Aralık enflasyonu çıktığında, ama şu anda dediğim gibi yani çok ilginç bir şekilde piyasa Merkez Bankası'nı bir faiz artışı için zorluyor. Dolayısıyla hani 50 yani ben normalde 95-5 derdim ama şu anda gerçekten bir 50-50 hale geldik. Dolayısıyla bugünkü Merkez Bankası toplantısından ne çıkacak ben de merak ediyorum. Yani faiz artışı olduğunda şimdi şunun cevabını vermemiz lazım. Faiz artışı oldu, piyasalar buna nasıl bir reaksiyon verecek? Bence önemli olan o. Faiz artışı olmazsa zaten sonuçta seçime böyle girip hatta Nisan'daki bayramdan sonraki Merkez Bankası toplantısına kilitleneceğiz. Ama gerçekten bugünkü hikaye değişik ve bekleyip görmek lazım açıldı. Yani çok net bir şey de söyleyemiyorum.
Peki diyelim ki Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı geldi. Elbette boyuna, boyutuna, ölçüsüne bakarak da buna karar vermek lazım ama piyasa üzerindeki fiyatlama etkisinin nasıl olmasını beklersin? Yani özellikle son dönemde artmış olan döviz talebinin üzerindeki yansıması, likidite tarafında atılmış çok fazla sıkılaştırıcı adım var. Dolayısıyla seçim oldu evet. Bitti diyelim ki onun sonrasında bu adımların da devam edeceğini anlıyoruz. Yani bir yandan likidite kısılacak, bir de faiz daha yüksekte belirlenecek olursa bunun kur üzerinde veya piyasadaki diğer fiyatlamalar üzerinde ne kadar etkisi olmasını beklersin?
Şimdi kurun üstünde yani tabii 250 bas puanın kurun üstünde çok çok fazla bir yani 250 bas puan arttırdı diyelim. Kurun etkisi üstünde çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani bu sadece bir psikolojik olarak Merkez Bankası'nın böyle bir karar alabilme gücünün sahip olduğunu gösterir. Dediğim gibi piyasalar açısından, psikolojik açıdan tabii ki çok olumlu olabilir. Ama rakamsal olarak gerçekten ben çok çok fazla bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Neden? Şimdi 50-52,5 oldu. Elindeki zaten böyle bir algı olup eline dolara, yabancı paraya talep olan yatırımcının 2,5 bas puan için "Aa ben bunu artık tamam anladım artık dolar almayayım veya euro almayayım" diyeceğini de çok düşünmüyorum. Ama bu psikolojik olarak kesinlikle bir etkisi olur. Zaten şöyle de bir şey var. Bu sıkılaştırıcı, özellikle son iki haftada yapılan sıkılaştırıcı önlemler zaten piyasada ciddi bir likidite çekti. Yani onlar zaten Merkez Bankası bu talebi gördüğü için de doğru da yapıyor. Ve bunu da seçimden sonra da ciddi bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Yani enflasyonla mücadelede biraz evet gerçekten acı çekilmesi lazım. Yani biz acı çekiyoruz ama yani o kadar... Belki de seçim olduğu için, belki her şey biraz yavaş. Yani geçmişte yapılan ciddi hatalardan dolayı olan hasardan dolayı belki bunu böyle bir yavaş yavaş yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ama seçimden sonra ben daha da sertleşme bekliyorum doğrusu. Olması gereken de o. Dolayısıyla ben Mart ve Nisan enflasyonlarının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum artık. Zaten Mayıs'ta en yükseği göreceğiz. Ondan sonra ne kadar hızlı düşecek o Mart ve Nisan'ın verdiği rakamlar da çok çok önemli. Yabancıda da bir algı oluştu. İşte enflasyonu düşürmede zorlanıyorlar. O giren paranın bir kısmı çıktı. Faizler bir şekilde 10 yıllık faizler bir yerlere oturdu ama bir kısım yabancı çok para kazanırken bir kısım yabancı da para kaybetti. Dolayısıyla burada piyasaların ilk etapta olumlu ama faiz artışından dolayı özellikle hisse senedi piyasasında bir şekilde olumsuz bir hava sonradan bir olumsuz hava olma potansiyeli de var. Ama dediğim gibi ilk etapta olumlu bir reaksiyon gösterir piyasalar. Yani burada gerçekten bizim senaryolarımızda bugün faiz artışı yoktu. Dolayısıyla ona göre de yeni bir senaryo kuracağız diye düşünüyorum.
Peki son birkaç günden bir yana mesela bankacılık hisselerinde de bir miktar hareket var. İşte mesela bir faiz artırımı olursa diyelim ki bunun bankacılık üzerindeki potansiyel etkisi nasıl olabilir? Sanayi veya hisse başı karları üzerinden endeksin geri kalanı üzerindeki potansiyel etkileri nasıl olabilir? Sıkılaştırma önlemlerini de içine dahil edebiliriz tabii ki.
Ya zaten şöyle bir şey var. Burada olaya iki türlü bakmak lazım. Bir rakamsal olarak bunların hepsi bankacılık sektörü de olsun, sanayi şirketleri de olsun sektörüne olumsuz yansıması lazım. Hem kredi açısından, hem sonuçta maliyetler açısından, hem ekonomik aktivite açısından. Ama öbür tarafı demin söylediğim gibi psikolojik etkisi de olumlu yansıyor. Dolayısıyla o birbirini dengeliyor. Burada her zaman söylediğim bir şey var. Endeksin özellikle yukarı taşıyacak yabancı ilgisi. Dolayısıyla zaten son 3 gündür bu yabancı ilgisini görüyoruz. Özellikle Yapı Kredi Bankası'nda. Diğer bankaları da götürüyor. İşte Koç Holding'de, Tüpraş'ta bunlara yabancı ilgisini gördüğümüz için onlar da yukarı endeksi taşıyorlar. Şimdi yerli yatırımcının bence o kadar çok fazla bu faiz ortamında çok ciddi hisse senedini yukarı taşıyacak bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzde geçen zaten rakamlarda geçen bugün de açıklanacak gerçi. Bence biraz daha işte hisse senedi piyasasında satış göreceğiz. Bonoda da satış göreceğiz diye düşünüyorum. Yani 3 dolardan 3.10 seviyesinden yabancı satmaya başladı. Gördüğünüz gibi 2.70'lere geldik. Bugün de işte yabancı 3 gün alıyor. O zaman 2.80'e çıkıyoruz. Yani buradaki piyasayı yönünü belirleyecek yabancı yatırımcı. Dolayısıyla yabancı yatırımcı bu faiz ortamını beğenirse, bu faiz artışını beğenirse ve almaya devam ederse, dolayısıyla endeksin yönü net olarak yukarı olduğunu söyleyebilirim. Zaten ben uzun zamandır senden aynı şeyi söylüyorum. Yabancı yatırımcı 50 seviyelerinde, QNB'yi atıyorum dışarı, gerçekten 50 seviyesine ulaştığında burada endekste 5 doları görmemiz çok anormal olmayabilir. Ama işte bir girdiler bir çıktılar, onlar da esasında çok net göremiyorlar. Yani sonuçta en nefret ettikleri şey biliyorsun ki kendilerini hedge edemedikleri için işte dolar TL yukarı gittiğinde hisse senedi alıyor, dolar TL yukarı gidiyor, oradan bir para kaybediyor. Dolayısıyla dolar TL'nin yukarı gitmesi yabancı yatırımcı için hiç beğenmediği bir ortam. Özellikle kısa vadeli ve orta vadeli girenler için. Ama uzun vadeli bu seviyelerden endeksi ucuz görüp alıp bekleyen iyi uzun vadeli o long only fonlar için çok çok fark etmiyor tabii. Ben burada en önemli şeyin yabancı yatırımcıyı takip etmek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu seçimden sonra Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hem iki parasal ve şey olarak sıkılaştırma ben yabancının hoşuna gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada yabancı ilgisinin bir süre daha devam edeceği, hatta ciddi olarak belki Nisan'dan sonra belki Mayıs enflasyonu en yukarı vurduktan sonra çok daha fazla olacağını düşünüyorum ve endeksi de onun yukarı götüreceğini düşünüyorum. Ama gelmezse uzun süre işte bu 2,5-3 dolar arasında gider gelir gider geliriz. Bu arada tabii bunu yaparken de aylık %4,5-%5'lere varan bir faiz ortamını kaçırırsınız. O da sizin taşıdığınız pozisyona ciddi bir maliyet bindirir. Ona da dolayısıyla demin bunu neden söylüyorum? Çünkü yerli yatırımcı için çok daha önemli bu rakam. Yabancı yatırımcı açısından ona baktığımızda yerli sonuçta aylık yapacağı kazanca bakar yerli yatırımcı. Bizim fonlarımız da öyle yani sonuçta benchmarklarımız TL faizi olduğunda sonuçta siz aylık %4 %5 yaklaşık işte KYD'de o rakamlara geliyor. Onu kazanmak zorundasınız. Dolayısıyla yerli yatırımcı ve bizim gibi portföy yönetim şirketleri için bu gerçekten daha önemli hale geliyor. Ben yani kısa vadede yabancı gelmezse endeksinde çok fazla bir yere gideceğini düşünmüyorum.
Seçime az süre kaldı ya Turgay. Bugünden sonra elindeki verilerle seçime nasıl bir portföyle girersin? Ne kadar döviz tutarsın? Ne kadar TL tutarsın? TL enstrümanlarının hangisini nereye park ederek gitmeyi tercih edersin?
Yani ben uzun zamandır aynı şeyi söylüyorum. %50 kesinlikle TL'de olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani portföyün %50'sini TL'de olmak. Bu gecelik faiz olabilir. Fonlar yaklaşık %44, %45'ler getiriyor. Bunların bileşiği 60'lara kadar gidebiliyor, 55-60 arasında. Veya işte mevduat olabilir veya işte değişik TL varlığı olabilir. Yani bileşiğini 50 üstü getirecek TL varlıkları var. Diğer %50'nin de 25 ile 50 arasında hisse senedi pozisyonunda değişim. Yani 3 dolar seviyesinde olduğunda belki 25'lere düşünür, daha aşağı geldiğinde %50'lere çıkılabilir ve böyle bir portföy dağılımına inanıyorum ben. Dolar TL'de dediğim gibi kesinlikle inanmıyorum. Yani faizin dolar TL'den daha fazla getireceğine inanıyorum. Zaten sene başından itibaren baktığımızda TL'nin dolardan daha iyi getirdiğini görüyoruz ve böyle seçimden sonra bunun daha da ayrışacağını, Nisan Mayıs'ta çok daha fazla ayrışacağına inanıyorum. Dolayısıyla burada bu seviyede ben %60-65 seviyelerinde TL varlığı, %30-35 seviyesinde de bir hisse senedi, özellikle İMKB 30 çevresinde dağılan bir hisse senedi portföyü öneririm. Zaten bizim fonlarımızın da çoğu benchmarkları TL olma, yani bu benchmarkları TL olan fonlarımızın da çoğu bu pozisyonda şu anda. Dolayısıyla sene başından itibaren de getirileri de iyi. Bu volatiliteden de çok fazla yara almıyorlar. Çünkü sonuçta aylık %4 ile %5 arasında bir getirileri oluyor ve risk sıfır halde oluyor. Bu çok, bence çok çok önemli. Ama dediğim gibi seçimden sonra yani yapılacaklar, ekonomik politikalara daha mı sertleşeceğiz, biraz daha mı yumuşayacağız onu bilemiyorum. Bu kompozisyonu değiştirebilir. Buradaki değişiklik tek kompozisyonda hisse senedi pozisyonunu 50'lere çıkarmak olur diye düşünüyorum. Hatta belki de yabancı yatırımcı gelirse bu 75'lere kadar belki Mayıs ve Haziran gibi arttırabiliriz. Ama şu anda dediğim gibi yani risk olmadan %4,5 %5'lik aylık kazanç bence yeterli. Parayı da bazen korumak lazım diye düşünüyorum. Her zaman da çok da risk almanın şu an için çok çok gerekli olduğunu düşünmüyorum.
Turgay, çok teşekkür ediyoruz sana. Yayınımıza katıldığın, sorularımızı yanıtladığın için Sabah Raporu'na böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.